Ayrım 7.
Sayfa 69. Ölüm hücresindeki 10 aylık bekleyiş bile iradesini sarsmamıştı. Kravchinski korkmamıştı ve savaşı sürdürmeye hazırlanıyordu. Sonunu beklediği bu süre içinde çocukluğundan bu yana bildiği Fransızca, İngilizce ve Almanca'ya ek olarak İtalyanca öğrendi. Kendisi için yeni olan bu dili Sergey sanki Apennin yarımadasında doğmuş gibi mükemmel biliyordu. Bir kez ölüme mahkum edildikten sonra Tanrı'nın karşısına ha İtalyanca bilerek çıkmışsın ha bilmeyerek ne fark eder diye ona takılıyordu dostları sonradan. Hayır, yanılıyorsunuz diye yanıt veriyordu neşeyle. Ben özellikle bu dili bildiğim için Kutsal Petro'nun beni kayıracağını ve birçok günahımı affedeceğini umuyordum. Doğa ona istisnai bir sağlık, ender rastlanır bir çalışma gücü, sabır ve çok yönlü yetenekler bağışlamıştı. Ona Sergey sen 100 yıl yaşarsın dediklerinde geniş geniş ve keyifle gülerek 100 değil 150 yıl, 100 yıl ilaçsız 50 yılda ilaçların yardımıyla yaşarım diyordu. Tüm mahkumları kapsayan, genel bir af çıkaran yeni kral Umberto tahta geçinceye kadar İtalyan hapishanesinde tutuklu kaldı. Tutukluluğu sırasında Rusya'da pek çok şey değişmişti. Binlerce narodnik, halkçı, halkçılar piyade zindana düşmüştü. Süreksiz propaganda yerini yerleşik propagandaya bırakmıştı. Devrimciler uzak köylerde öğretmen, sağlık memuru, kütüphaneci olarak çalışıyor, böylece köylülerle iç içe oluyorlardı. Fakat partiyi güçlendirmeye bu da yetmiyordu. Polisin gözü dönmüştü, jandarmalar tutukluları dövüyor, işkence ediyordu. Acılara ve hakaretlere dayanamayan çok sayıda tutuklu ya intihar ediyor ya da aklını yitiriyordu. Kurtuluş mücadelesi savaşçıları zindanlarda ölüyordu. Narodnikler arasında öfke dalgası artmaktaydı. Ülkesine dönen Kravchinski acıyla sevgi sütünün nefret zehrine dönüştüğünü yazıyordu. Çar ile halkın hakları konusunda tartışmayı ancak dinamitin çözeceğini ilan etti. Herhangi bir sosyalist teoriyi reddederek bizzat kendisi mutlakiyetle derhal tehlikeli bir kapışmaya soyundu. İllegalitenin romantizmi deneyimsiz birçok insana çekici geliyordu. Sergey Mihailovic tanınmamak için soylu ve zengin bir toprak ağası gibi giyiniyor, Kafkasyalı bir prense ait sahte belgelerle Petersburg'da yaşıyordu. Mobilyalı odanın sahibi, yatılı kız okul müdürü ve kapıcı ona saygıyla ekselansları diye hitap ediyorlardı. Bolca dağıtılan bahşişler ve bu ses getiren ünvan insanlar üzerinde belirgin bir etki yapıyor, Sergey'i kuşkulardan uzak tutuyordu. Vera Zasulic'in generali kurşunladığı günlerde Kravchinski şunları yazıyordu. Zincirlerini kıracak olan özgür, mutlu gelecek kuşaklar sana övgü destanları okuyacak. Çünkü bedeli bu kuşakların mutluluğu olan kahramanlıklar arasında senin kahramanlığın en yüce olandır. Tarihte ölümsüz olan sen, şiirlerde de ölümsüz olacaksın. Çünkü senin adın sayısız şaire esin verecek. Vera Zasulic eylemiyle bunu amaçlamadığı halde illegal toprak ve özgürlüğün tarihinde yeni bir sayfa açtı. Hükümete karşı daha da şiddetli bir mücadele başladı. Bakunin ve Blanqui taraftarları tüm devrimler tarihinin aksini göstermesine karşın terörü zafere götüren en iyi araç kabul ediyorlardı. Kravchinski düşüncelerinde kendisini kah Brut, kah Wilhelm Tell olarak görüyordu. Zasulic'in eylemi huzurunu kaçırmıştı. Petropavlovski Kalesi tutuklularının baskılarından ötürü defalarca açlık grevi ilan ettiği jandarma şefi General Mezentsev'i kendi elleriyle öldürmesi gerektiğine karar verdi. Az sayıda sağduyulu devrimci Sergey'i durdurmak için boş yere çabalıyordu. Hepsini yok edemezsin diyorlardı. Mezentsev'in yerine hemen yine onun gibisi, belki de daha kötüsü geçer. Onlar yığınla, çarlık sistemi yok edilmeli, değiştirilmeli. Diğer ülkelerin deneyimlerinden ders al, devrim mücadelesine ilişkin kitaplar oku. O deneyler biz Ruslar için değil diye yanıt verdi Kravchinski. Kaplumbağa adımlarıyla yürüyen tarih hızlandırılmalı. Bizim özgün bir durumumuz, bir yazgımız var. Ve Kravchinski hazırlıklara başladı. Kahramanı Bakunin'i taklit ederek ciddi bir tavırla Mezentsev'le yüz yüze geleceğim dedi. Emektar at Varvar'ı Moskova'dan yola çıkardılar. Bu at halkın özgürlüğü militanlarını iki kez polisten kurtarmıştı. Süslü bir at arabası satın aldılar. Pavlovsk Askeri Okulu'nun eski öğrencisi Alexander Bazinokov, Sergey'in yardımcısı olmayı kabul etti. Bu siyah saçlı esmer, görünürde ukala bir palavracı ama gerçekte kompleksli, hatta utangaç gencin en sevdiği söz, "Jandarma öldürmek benim için kapuska doğramak gibi bir şeydi." Jandarma şefi Kravçinski tarafından bir kaldırımda öldürüldü. Çift binicili at arabasının başarıyla ortadan kaybolmasıyla son bulan olay Petersburg'u şok etmişti. Çarlık Rusyası'nın tüm polisi harekete geçmişti. Kravçinski ise başkentte yaşamını sürdürüyor, ileriye dönük hiçbir tedbir almıyor, kendisini arayan polislerle yan yana sokaklarda kaygısızca geziyordu. Yoldaşları boş yere kendisini sakınmasını rica ediyorlardı. Sonunda bir kurnazlığa başvurarak Sergey'i yurt dışına göndermeye karar verdiler. Bir de bahane uydurdular. Dinamit yapımını öğrenmesi için ona yurt dışına çıkma görevi verilmişti. "Çok kısa süreliğine gidiyorum, yakında döneceğim," dedi. Kravçinski Rusya'yı ebediyen terk ettiğini bile düşünmeden sınırı kazasız belasız geçti. Cenevre'de onun doğuştan var olan yazarlık yeteneği hiç beklenmedik şekilde ortaya çıktı. Yüreğini uzun süre bir işe veremezken kendini tümüyle edebiyata kaptırdı. O arada Rusya'dan İsviçre'ye çağırdığı sempatik ve kendisine bağlı bir kızla evlendi. Son derece hevesli ve keyfine göre hareket eden bir insan olmasına karşın eşine ve evine mükemmel derecede bağlı bir insan oldu. İsviçre'deki konumu bir süre sonra oldukça karmaşık ve tehlikeli bir durum aldı. Mezentsev'in katili olarak yalnızca siyasal sürgünlere sığınma hakkı tanıyan bu demokratik ülkede bile güvenlik altında değildi. İsviçre daha önce cinayet işleyen Nechayev'i Rus makamlarına teslim etmişti. Kravçinski'ye de aynısını yapabilirdi. Bu nedenle Cenevre'de başka bir adı altında yaşıyordu. Fakat Rus mülteciler Sergey'in kim olduğunu biliyorlardı ve 3. şube ajanları önünde gevezelik yapabilirlerdi. Sergey'in Rus özgürlük savaşçılarını Avrupa'ya tanıtan İlk kitabı İllegal Rusya bir anda okurların beğenisini kazandı. Yazarda insanlara tahlil etmeye ve onların psikolojik derinliklerini ayrıntılarıyla anlatmaya dönük ender rastlanır bir yetenek vardı. Kravçinski yeni bir insanla karşılaştığında genelde susar ve başını indirmiş olarak oturur, ender olarak söyleşiye katılır, sonra birden kaşlarını kaldırarak yeni tanıdığı kişiyi keskince süzer, ardından yine düşüncelere dalardı. İnsanda hep yalnızca en iyi olanı, en önemli olanı görmeyi tercih ederdi. Çağdaşlarım döneminin öncü insanlarını iyi değerlendiremiyor. Ünlü Madame Roland'ın büyük devrim yıllarında tuttuğu notlarında çağdaşları arasında büyük insanların olmayışından nasıl yakındığını anımsıyoruz. Şimdi ise o Robespierre'le Dantonlar, Saint-Just'lar bize deli gibi görünüyor. Onların gerçek büyüklüğünü görmek için düşüncelerinizle geleceğe gitmelisiniz iddiasını öne sürüyordu. Rus sürgünlerin Cenevre'deki yaşamı sıkıcı ve güçtü. Sürekli parasızlık, işsizlik en önemli sorunlarıydı. Kendileri için farklı bir mücadele payı isteyen insanların zorunlu olarak içinde bulunduğu dar çevre karakterlerini bozuyordu. Özellikle başka dili konuşan bir ülkede sürgün hayatı devrimciler için ağır bir işkencedir. Sürgünler doğanın ve yaşam biçiminin Rusya'dakinden farklı olduğu ülkede büyük bir sıkıntı çekiyorlardı. Yalnızca dağlardaki kar ülkelerinin göz kamaştıran enginlerindeki gibi canlı ve güzeldi. Bir de ilkbaharda Leman Gölü'ne çağaltıyla akan derecikler. Yüreğin derinliklerindeki iyiliği kavrayan Kravçinski insanlarla iyi geçiniyordu. Kavgadan ve dedikodudan uzak duruyor, birbirlerine düşman olan narodnikler ve emeğin kurtuluşu grubunun temsilcilerine aynı derecede içten yaklaşıyordu. Plehanov ve Zasul için dava arkadaşları olan ve çıraklar olarak anılan grubu sık sık ziyaret ediyordu. Ancak Marksistlere tamamen dahil olmayı reddeden Sergey derneğe girmedi. Onlarla konuşmalarında alışılmış bir takım ünlemler kullanarak muhatabına dikerdi gözlerini. Bir keresinde kıvırcık saçlarını savurur gibi başını kararlılıkla sallayarak parladı. "Hayır, bana aferin demeyin. Ne onlardan ne de diğerlerinden yana olacağım. Özgür olarak bağımsız kalacağım." Edebiyat daha dünün teröristine egemenliği almıştı. Kitaplarını yalnızca Rusça değil, aynı kolaylıkla İtalyanca ve İngilizce de yazıyordu. 1884 yılında sürekli yaşamak üzere Londra'ya yerleşti. Kravchinski yapıtlarından tanıdığı Engels'le bir an önce tanışmak istiyordu. Davetini alır almaz Regent Park'ın yolunu tuttu. Buluşma iyi ilişkilerinin başlangıcı oldu. Engels bir aslan cesaretiyle bir çocuk saflığı ve sanatçı duyarlılığını bir potada eriten bu Rus pehlivanını sevinçle karşıladı. Yaşları, özgeçmişleri, yeteneklerinin oylumu ve toplum içindeki yerlerinin farklılığına rağmen Engels ve Kravchinski'nin karakterlerinde ortak yanlar vardı. Her ikisi de aşırı doğrucu, korkusuz, çalışkan, yaşama bağlı ve temiz kalpliydiler. Engels konuğuna ilişkin daha önce başkalarından duymadığı düşünceleri gözlemleriyle edindi. O şahsen görüp tanıdığı kişiler hakkındaki övgülere de yergilere de değer vermezdi hiçbir zaman. Bir kitabı ya da bir sanat yapıtını da böyle değerlendirir, başkalarının izlenimlerine bir köle gibi bağlı kalanları şiddetle eleştirirdi. Engels'in de Stepyak olarak hitap ettiği Sergei Kravchinski, tüm Regent's Park sakinleri üzerinde olumlu bir izlenim bırakmıştı. Lenchen ona ev bisküvisiyle birlikte harika bir kahve hazırlamıştı. İhtiyarlıktan ölen Dido'nun yerini alan Bulldog da ön ayaklarını uzatarak konağa güvendiğini göstermişti. Engels, Narodnikler'in çarlığa karşı verdiği mücadeleye ilişkin sürükleyici öyküyü saygılı bir dikkatle dinliyordu. Kravchinski kendisinin halka inişini en ince ayrıntılarına kadar anlatmıştı. Sergey, polisin kuşkusuna hedef olmamak ve köylülerin gönlünü kazanmak için değişik meslekleri enine boyuna öğrenmişti. Doğramacı ve demirci olarak çalışmış, marangozluk yapmıştı. Fiziksel çalışma ona daima gerçek bir mutluluk vermişti. Yurttaş Engels, evinize gaz borusu döşemek ya da döşemeyi boyamak gerekiyor mu diye soruyordu. Her an çalışmaya hazır bir tavırla. Ben emekçi bir insanım ve inanın her şeyi vicdanımı dinleyerek ve zevkle yaparım. Rus köylerinde erkekler yaptığım ufak tefek işlerden dolayı bana saygı duyar ve açıkça söylemeliyim ki çok iyi beslerlerdi. Ama bir ara öyle bir köye düştüm ki oldukça zayıfladım. Bir de baktım ki çilecilerin içine düşmüşüm. Yoksa molokanların mı içine düştünüz diye sordu Engels. Molokan, din adamları ve kiliseyi reddederek sıradan evlerde ibadet eden Rus tarikatlarından biri. Bilindiği gibi onların katı kurallara bağlı oruçları birkaç gün sürer ve bu süre içinde yalnızca havayla ve Tanrı'nın lokmasıyla beslenirler. Ama çalışmalarını aksatmazlar. Evet, öyleydi. Sizin bu konuda bilginizin olacağı hiç aklıma gelmemişti. Evet, molokanlar içinde yaşadım. Onlar ısrarla bana kendi inançlarını aşılamaya çalıştılar. Diğer yandan ben de onları kendi devrimci düşüncelerime sürüklüyordum. Peki kim kimi kendi tarafına çekti diyordu Engels gülerek. Ben bir şeyler elde ettim. Bizimki yeryüzü gerçekliği. Daha dünün resmi köleleri bugün de fiilen köle durumundalar ve diğer dünyada telafisini bekledikleri bir felaketin içinde yaşıyorlar. Kravchinski'nin iyi tanıdığı Emeğin Kurtuluşu grubunun üyeleri Engels'i yakından ilgilendiriyordu. Sergey kendisine özgü insanı yüceltme yeteneğiyle Plahanov'u ve dava arkadaşlarını anlatıyordu. Mahcup, ciddi, sağlam karakterli Vera Zasulic'e özellikle hayrandı. Mektup arkadaşım hakkında bunları duymaktan mutluyum. Üstelik Marx, felsefenin sefaletinin çevresini üstlendiği için daha da memnunum. Bu kitabın Rus dilinde çıkması hem benim için hem de Marx'ın kızları için bir bayram olacak. Zaten bana Ruslar arasında sosyalizmin teorisine ilişkin kitaplara olan ilginin gittikçe arttığını yazıyor. Bu mükemmel bir olay. Yazık ki teorik ve eleştirel ruh Alman felsefe okullarında neredeyse yok oldu. Açık ki Rusya'da filizlenecek. Vera Ivanovna zamanımızın en kültürlü Rus kadınlarından birisi dedi Stepyak hararetle. Galiba sizin bir yapıtınızı da çevirmiş. Evet, mükemmel bir çeviriydi. Ama bizim için onun Marx çevirileri ayrı bir değer taşıyor. Rusya'nın da zaten buna gereksinimi var. Engels hayatı seviyordu ve hayattan azami mutluluğu elde etmeye çalışıp bu mutluluğu bilginin, düşüncenin sonsuzluğunda, izlenimlerde kendince ilginç insanlarla söyleşmekte bularak zamanının her saniyesini değerlendiriyordu. Manevi ve dünya görüşü bakımından kendisine yabancı insanlarla ilişkilerinde ne derece ölçülü ve suskunsa dava arkadaşlarıyla ilişkilerinde o denli yalın, güler yüzlü ve açık sözlüydü. Hiç kimsenin iki yüzlülüğünü ve yapmacık hareketlerini asla bağışlamazdı. Engels neyle ilgilenirse ilgilensin bilimin tüm yönleri sürekli ilgisini çekerdi. Fizik, doğa bilimleri, tıp, matematik, ekonomi alanında ve özellikle de askeri alandaki yeni buluşları incelerdi. Dünya edebiyatında ve müzikte hiçbir önemli yapıtı kaçırmayan Engels, eskiden olduğu gibi dil bilimine de ilgileniyordu. Dillerini mükemmel bildiği İspanyollar, Portekizliler ve İtalyanlar da hayranlık uyandırıyordu. Rusça, Lehçe, Romence ve Felemenkçe yazdığı mektuplar dil bilgisi kurallarına uygunluğu ve sözcük zenginliğiyle dikkat çekiyordu. 20'den fazla dili bilmekle de yetinmeyip lehçeleri de inceliyordu. Milanoluyu Romalı'dan, Kastilyalıyı Madridli'den, Provence bölgesinde bir Fransızı Lyonlu'dan yanılmadan ayırt edebiliyordu. Şaka yaparken Paris argosunu ya da Cockney aksanını rahatça taklit edebiliyor. Cockney, Londra'ya has şive ile konuşan kimse. Bir İskoçyalıya Martha Stewart'ın sarayındaki telaffuzu öğretebiliyordu. Tüm yerel lehçeleri bilen Engels bir keresinde İrlanda dilinde konuşarak kendisini ziyarete gelen gazeteci Bernard Shaw'u çok sevindirmişti. Shaw, Engels'in oldukça kültürlü ve çok sayıda dili mükemmel bildiğini duymuş olsa da ev sahibinin temiz telaffuzu ve seçtiği İrlanda'ya özgü deyimler karşısında hayrete düşmüştü. Sir, siz eğer Dublin'de doğmadıysanız bu mantığın aksine bir olgudur ve açık ki bir yanlışlık sonucu olmuştur. İrlanda başkentinin yakınında ben değil ama rahmetli karım doğmuştu. Engels'in çalışma odası Shaw'u büsbütün şaşkına çevirmişti. Nereye oturabilirim? Böyle bir düzen ve temizlik sık sık yıkanıp kese kullansa da sıradan kirli bir Londralıyı sözcüğün tam anlamıyla şaşkına çevirir diyordu içinden. Söyleyin Bay Engels diye söze başladı. Siz hiç hastalanmaz mısınız? Tıpkı her namuslu Britanyalı gibi borcumu ödemeseydim adadan sürülürdüm diye yanıt verdi Engels gülümseyerek. Bu durumda mikroplar bizi değil, biz mikropları zehirliyoruz. Sanmam ki herhangi bir bakteri sizin evinizde postu serebilsin. Zavallının burada tutunacak yeri yok. Çalışma odanızın havasını nasıl temizliyorsunuz? Engels gülmeye başladı. Marx'ın kızları bu konudaki titizliğimden dolayı bana yaşlı kız diye sataşırlardı. Fakat bu planlı bir yaşantı. En önemlisi de çalışma sistemi. Gerekli malzemeleri aramak için zaman kaybetmekten nefret ederim. Sahi sizi buraya getiren neden nedir? Sizin ütopyadan bilime sosyalizmin gelişmesi yapıtınızın İngilizceye çevrilmesine izin vermenizi rica ediyorum. Almancayı gerçekten iyi biliyor musunuz? Ben Almancayı hiç bilmiyorum. Ne yazık ki bu nedenle Marx'ın Eşsiz Kapital'ini bugüne kadar okuyamadım. Doktor Moore ve ben onu İngilizceye çeviriyoruz. Kısa süre sonra bu eksikliği kapatacaksınız. Alacağınız zevk hiç de az olmayacaktır. Böyle olacağından eminim Sir. Doruklara tırmanmak hep benim tutkum olmuştu. Ben hiç de fena bir dağcı değilim ve düşüncenin temiz havasına tırmanıyorum. Fakat İngiliz felsefesini saymazsak felsefeyi henüz iyi bilmiyorum. Özellikle hangi yapıtları incelediğinizi bilmiyorum. Ancak her bilim dalında Himalayaların tıpkı doğadaki gibi ender olduğunu unutmayın ve bu nedenle düz bir ovada küçücük bir tümseyi yüksek bir dağ yerine koymaktan korkun. Fakat söyleşiyi siz Marx'ın üstün yapıtlarına hatmedinceye kadar erteleyelim. Şimdi siz Almanca bilmeden özellikle o dilden çeviri yapmayı mı düşünüyorsunuz? Bu komik dedi Engels gülerek. Ben bu çeviriyi Fransızcadan yapmaya çalışıyorum. Fransızcayı mükemmel derecede biliyorsunuz o halde. Yo hayır, Fransızca da zayıfım. Fakat dil biliminde sizin gibi emsalsizim yani. Yalnızca müzelerde bulunan bir tarihi kalıntı gibiyim. Günümüzde çevirmenler kural olarak çeviri yaptıkları dili bilmiyorlar. Düşünün ki bu davanın yararına oluyor. Demek öyle. Siz yeni bir keşif yapmışsınız ama ben böyle bir yönteme şarlatanlık derim. Sizin ilk insanın ya da daha çok geleceğin insanının örneği olduğunuzdan kuşkum yok artık diyerek açık bir hayranlıkla Engels'e bakıyordu Shaw. Ben yalnızca normal bir insanım. En önemlisi de bazı genç edebiyatçılara özgü kariyerizme ve cahilliğe karşı derin bir nefret besliyorum diyerek hararetle itiraz etti Engels. Siz Fabiancı mısınız yoksa? Evet ama politikadaki bu hayvan terbiyecilerinden ayrılacağım ve nihayet kurulur kurulmaz Sosyal Demokratlar Federasyonu'na geçeceğim. Aveling doğmakta olan bu sosyalist liberal karışımdan söz etmişti bana. Rica ederim Sir, yargılamakta acele etmeyiniz dedi Shaw. Belki de bu karışım yararlı olacak. Ne diyelim, ortaya çıksın da ne olacağını görürüz. Anımsadığım kadarıyla Bay Shaw, siz öykü yazıyorsunuz. Ekmek parası için edebiyata özellikle öykülerden başladım ve 3-5 öykü karaladım. Şimdi bitti. Hatta değerlendirebilmem için hepsi elimde yok. Öykülerimin en kötüsü bir sosyalist dergide basıldı ve yalnızca geceleri değil, gündüzleri de peşimi bırakmıyor. Bir uğursuzluk işte. Genelde kötü öyküler mutlaka basılıyor, iyi öykülerse ender olarak. Yapıtlarınızın kalitesini kim belirledi? Kendiniz mi, okur mu yoksa eleştirmenler mi diye sordu Engels. Okurlar mı? Elbette hayır. Okurun gürültüsü kitapların yazgısını belirlemiyor. Eleştiri mi? İzin verirseniz onlara ilişkin düşüncelerimi açıkça söyleyeceğim. Her despota kendi tebaasının ağzını kapattığında sıkıntıdan çılgına dönmemesi için dikkat edin. Tek bir tek karşı çıkan gereklidir.